Selamlar
evet,
arkadaşlar.
Şimdi günaydın diyoruz ve girdik Sayın Başkan.
Merhabalar arkadaşlar. Biraz
arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz geç kaldık.
Çünkü çok amatör yayınlar yaptığımız için artık YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar diyerek başlamamız da çok da yanlış olmaz değerli dinleyicilerimiz. 2 saat bugün burada olamayacağız çünkü bugünkü programı 1 saat 20 dakika rötarlı olarak başlattık. Biz aslında Sakız'a gitmiştik. Sakız'da da yayın yapacaktık hesapta. Yayın alet edevatı setup'ı götürdük. Ancak bilgisayar düğmemiz bozuk olduğu için çalışmadı abi. 2 gün çalıştıramadık radyomuzu. Düşünebiliyor musunuz? Yani
onun için sizi bant yayınlarla İzmir'den TeamViewer'a girerek İzmir'deki ana stüdyodan idare ettik. Yani 2 gün konserve gıda yediniz. Ölmezsiniz abi konserve gıda 2 gün.
Bir şey söyleyeceğim. Bir şey olmaz ayrıca. Ne olacak? Ha banttan ha canlı. Aslında bizler de ezbere yaşadığımız değerler ve İşte kurallar dünyasında banttan yayın sayılmaz mıyız? Bana her zaman garip gelmiştir. Çocuklar böyle konuşmayı öğrenirler ama aslında ezberlemişlerdir. Anne babalarının hareketlerini, konuşma tarzlarını taklit ederler. Küçük böyle 2-3 yaşında çocuğa bak, anne babasının konuşma taklidiyle taklit eder. Sonra aynı kelimelerle anne babasının tavırlarını taklit etmeye başlar. Dolayısıyla bizler yetişkin hayatımızda da aslında o taklitlerin sanki özgünmüş gibi duran versiyonlarız, büyük versiyonlarıyız. Dolayısıyla yaptığımız banttan yayınlar da canlı sayılır. Sonuçta kendi canlı halimiz de banttan değil mi diyerek programı toparlayalım. Hoş geldiniz. Gecikmeli de olsa hoş geldiniz. Bu dıgingler nedir acaba, öğrenebilir miyim Sayın Duros'a?
Neler yavrum?
Cıding cıding diye ses geliyor.
WhatsApp mesajları geliyorduk sana ama onlar yayına çıkmıyor.
Öyle mi?
Aha.
Aa.
Yani nasıl, dinlendin mi?
Güzeldi, çok güzeldi.
Gün batımında kahvaltı ettin bugün.
Gün batımın denmez ona, doğumu.
Ha doğumu ya, sun ya. Siz nasıl söylüyorsunuz?
Sunrise.
Sunrise.
Gün batımında ama hep ona doğumu diyoruz nedense. Yani sonuç olarak biraz önceki mantıkla gün doğumu da aslında gecenin batımı değil midir?
Hı-hı.
Bir başka günün batımı değil midir diyerek bir batında ne edebiyat parçaladığımızı gördünüz.
Peki Sayın Başkan, ay doğarken olan duygularla gün doğarken olan duygular arasında ne fark var?
Bir kere gün doğarken umut başlıyor. Hı-hı. Ay doğarken ise içine doğru yöneliyorsun. Onun da gayet güzel bir hissiyatı var. İçine doğru dönüyorsun. Dışarıya doğru kapanıyorsun. Ama evren senin içine dolmaya başlıyor. Sense gün doğumunda evrene sen dolmaya başlıyorsun.
Yani evet, gün doğumu diyorsun daha umut dolu ama ay doğumunda bir kere kişi kendini daha büyük hissediyor gün doğumunda, önemli hissediyor. Fakat ay doğumunda hafif ürküntü var, içe kapanma var diyorsun.
Şöyle söylesem daha herhalde iyimser bir tablo sergilemiş olacağım sevgili Sunny. Şöyle abi, sen gün doğumlarında kendine evren biriktiriyorsun. Ve gün batımlarında da o evreni kendi içinde oluşturuyorsun. Ama sen böyle eşek muhabbeti gibi konuşuyorum, hiç dinlemiyorsun.
Dinliyorum
ki.
Dinliyorum abi.
Vallahi
ama
hiçbir tadı tuzu yok yani.
Anlamaya çalışıyorum. Sarma bana sabah sabah. Zaten bak dağ tepe açtık. Bugün 6.30'da Sakız'da kalktık. Bir kahve içtik. Ondan sonra gemiye koşturduk. Biletimiz aslında akşamaydı
yani
ama bu yayın için.
Yani bile yapamadık evet, sevgili yani dinleyicilerimiz. İniştiniz çok düzenlidir. Bugün kakasını bile yapamadı abi.
Ama sen çok meşgul ettin ondan.
Neyi?
Tuvaleti.
Yok, ben neresini meşgul ettim? Benim kadar tuvaleti meşgul etmeyen bir insan. 10 saniyede duş alırım. 10 saniyede tuvalete girerim. Hiç bekleme yapmam. Binde bir o bağırsak çalışacak da böyle bir şey yapacağım. Eskiden ama annemle yaşarken şöyle bir sıkıntısı vardı Tony. Ben özel yaşantımı banyoda yaşıyordum. Nasıl diyeceksiniz, ne diyor bu? Öyle değil abi. Psikolojik.
Yani bir private life'ın olsun diye banyoya mı sığınıyordun?
Abi odama girsem annem içeri dalardı. Ne oluyor, sen neden çocukla ilgilen? Abi bir içime kapanacak zamanım yoktu. Gel ben buranın hizmetçisi miyim? Ben ne, senden maaş mı alıyorum falan. Artık öyle leşi çıkar ya ilişkilerin. Karı kocada da artık boşanma zamanı geldiği zamanları anlarsın. Annemle de ben o boşanma zamanı gelmiş çiftler gibi çok uzun süre birlikte evde yaşadım. Sonra ben böyle...
O boşanmalarda en kötü laf ne biliyor musun? Ben senin boklu donunu yıkıyordum.
Öyle mi hiç?
Tabii öyle laflar da dönüyor.
Aa yok, ben hiç boşanmadım, öyle bir laf da hiç hayatta sevmem. Bu ne ya, huzur evi işletmecisi gibi. Seni söyledi mi eski eşin?
Yok söylemedi ama başka evliliklerde duydum.
Hadi lan sen de, nereden yoksa içselleştirmiş.
Yok benim eşim şey demişti bana, tişört giy gömlek yıkayamam, ütüleyemem.
Hadi
boşandıktan
ya.
Sonra.
O evet. Çalışıyor muydu peki?
Yok çalışmıyordu.
Ha ben de buna ayar oluyorum ha.
Kadın, sen de ama hiç gömlek ütülemedin.
Ben kardeşim ben çalışıyorum, üretiyorum. Sen evde oturuyorsan, herif çalışıyorsa on, sen de ona bazı şeyler yapacaksın. Yani sen de yardımcı eleman işler yapacaksın. Tabii ki sen de
temizlik... Şey iki, ama iki gömlek ütüleseydin onun iki gömlek üstü olacaktın.
Ha bir şey söyleyeceğim. Bu saçma sapan esprilerini zaten duymuyorum da şu önemli buluyorum bunu. Kadın evde oturuyorsa ve herif çalışıyorsa kadın evi temizleyecek ve ütü ne gerekiyorsa iş yerinde herife onlara yapacak. Sen bunu iş olarak düşün. Aynı şekilde kadın çalışıyor, erkek çalışmıyorsa bu sefer erkek yapacak bütün bu işleri. Oh be ne kadar güzel. El alem çocuğunu doğursun, el alemin çocuğuna hizmet etsin diye. Vay be. Akşama kadar uyusun. Yok öyle abi. O ne biçim işmiş? En sinirlendiğim hakkaniyetsizlik bu. En sinirlendiğim bu. Temizlikçi hayır çağırmayacaksın kardeşim. Sen çalışıyor musun çalışmıyor musun? Çocuk yaptım ama. Tamam o zaman çocuğu bak, çocuk zor iş. Çocuğa gelene kadar her şey çok güzel. Çocuk olduktan sonra artık kayalara geldin sayın dinleyici. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hamileyken insanlar çocuk doğduktan sonra Allah bittin artık sen derlerdi. Ve ben nefret ederdim bu tip insanlardan. Çünkü çok moralim bozulurdu. Zaten bilinmeyene doğru hızlı bir yolculuk var. 9 ay sonra içinde güvenli bulduğun o çocuk az sonra 9 ay sonra senin kucağına. Tony'cim yine çok dehşetli nefes alıp veriyorsun. Sanki otobüste Fordçu gibi böyle.
Bir anlamıyorum. Sesi duymayıp da şeyimi nasıl
ben sesi nefesini? Duyuyorum. Müziğin sesini duymuyorum.
Ha okey.
Bu arada manuelde mi? Çünkü o yayına gidiyor.
Yok Q'da normal. Her şey normal.
Q'da olmasın işte, manuelde olsun. Çünkü alttan müzik bir süre sonra başlıyor ve o da dinleyiciyi rahatsız ediyor. Öyle bilgisayarın başında olmak kolay iş değil. Yayın bilgisayarımız bozulduğu için Tony eniştenizin bilgisayarından devam etmeye başladık. O da şu anda ben bilgisayarım yok artık, kendimi tamamen konuşma alemine verdim arkadaşlar. Hiç şu anda hiçbir dış uyaran yok. Ve bu mesela ses geliyor aşağıdan, yok kayıda basmayı unutmuşum, yok bilmem ne. Biraz
artık
da...
hepsi Tony'di.
Artık bu,
yani
o çeksin.
Kansız darbe oldu arkadaşlar. Sakın.
Oh be vallahi billahi, birazcık da o çeksin şu işin şeyini, hamaliyesi.
Sorumluluğunu.
Hamaliye demeyeyim çünkü radyonun hamaliyesi aslında Tony'de tamamen. Gezilerin hamaliyesi Tony'de. Efendime söyleyeyim. Bu arada hammaliye dediğimiz için normal hayatta da hammal diyorsunuz. Hammal gibi konuşmayın. Benim asabımı bozmayın sevgili madafaka dinleyicilerimiz. O hammal değildir, hamaldır. Aynı şekilde marul değil, maruldur diyeceğim. Fakat ben onu şeye sormuştum. Hakkı Devrim'e sormuştum rahmetliye. Marul mudur, marul mudur? Dedi ki maruldur. Ama anneme gittim. Ben marul diye biliyorum Ayça. Dedi ben annemin Türkçesine daha fazla güveniyorum. Düşün yani, Hakkı Devrim'den bile daha çok düşünüyorum, güveniyorum. Çünkü ne de olsa bir köylülük var ya herkeste çocuklar. Bakın eğri oturup doğru konuşalım. Bize bazen gezilere de hava basmaya, mesela çok şehirliymiş. Böyle yedi düvel İstanbul, işte Büyükada'da da bilmem kürekleri varmış. Yok efendim öbüründe de tarakları varmış. Böyle tipler de geliyor. Ben yer miyim lan? Anadolu çocuğu yer mi çocuklar? Birazcık gerçek Anadolu'yu yalamış olacak. Ondan sonra iki nesildir İstanbul'da olması gerekiyor. Bir insanın gerçek Türkçe konuşması için. Ve ben bu zaten beyaz Türklerin... Biz aslında olan beyaz Türkler...
Ya bunu yeni yetmeler yapıyor. Böyle yaş kemale ermiş insanlar yapmıyor ama.
Nasıl yani?
Hani böyle ben İstanbul'dayım bilmem neyim. Sülalesini saymak.
Yok be falan. Olur mu ya? Bu bendeniz emekli albay bilmem kim. Öyle tanıştıran adamlar, kadınlar tanıştırmıyor da. Genelde erkekler öyle tanışırdı. Ben emekli öğretmen Ayla bilmem kim. Böyle de tanışırlardı eskiden. Yani mesela apartman zillerine bak. Emekli mühendis bilmem kim Nevzat Akkaya'nın evi falan değil, apartman zilinde. Profesör Doktor Zamazingo. Hadi diyelim ki ona öğrencileri geliyor.
Mezar taşına yazdıran var ya.
Ya mezar taşı orijinalinde biliyor musun? Mezar taşı olmazmış. Sen bunu bilmiyorsun tabii.
Bilmem.
Bak hangi peygamberin var mezar taşı belli mi? Hiçbirinin belli değil.
Ama mesela bizim mezarlıklarda öyle özdeyişler falan yazamıyorsun. normal isim soy isim doğum ve ölüm tarihi bitti. Size güzel sözle yazılıyor.
Evet öyle
maniler. Yok gittim maniler. Lokman Hekim'e, Lokman Hekim'e.
Ha öyle bir sakız manileri. Annem benim her zaman bunu bana vasiyet etmişti.
Yani edebiyat
etmişti.
Mezar taşında da devam ediyor. Güzel bir şey o bence.
Edebiyat etmiyor ki. Onların çoğu abi. Sakız şiiri gibi. Sakızdan çıkmış dandik maniler gibi. Annemin vasiyetiydi. Ben mezar taşı istemiyorum diyordu. Tamam mı? Hı-hı. Fakat annemin arkadaşları, çok yakın arkadaşları hayır Ayça yap. Çok basit de olsa yap dediler. Şimdi ben hem bana çok anlamsız geliyor. Hala ben yaptırmadım anneme mezar bu arada. Diyecekler ki ne kadar pezevenk bir insansın Ayça. Ne kadar acayip bir insanmışsın diyeceksiniz. Siz açın da affedersiniz aynada kendinize bakın. Onların hepsini size ben şimdi beni kendi kendime burada sizin yargılarınızla size karşı düşman ettirmeyin. Benim canımı sıkmayın sayın dinleyiciler. Sevgili Madafaka dinleyicilerimiz biliyorsunuz biraz ben biraz dengesizdirik. Biz biraz dengesizdirik. Şimdi onun için anneme gidip yaptırmadım. Bir kere hep içimden bir ses. Bin kağıttan başlıyor bak.
Bak Vahabi,
mezar
bir şey
bin kağıttan başlıyor.
Vahabi anlayışında.
Arabistan'da evet yok. Mezar taşı yok.
Hatta mezarı belli edecek bir emare bile yasakmış.
Evet,
yani
aynen.
Anadolu'da mı bu var?
Arabistan'da diyebiliyorum ben.
Hay Anadolu'da mı bu ne bileyim o vezice mi ne diyorsunuz?
Vecizeler
yazmak.
Vecize değil ama bu. Bu mani gibi bir şeyler
tam
yazıyor.
Veya mani gibi. Bunlar Anadolu'ya mı mahsus?
Kes lan bağırma
sorumu
bana.
Sorumu anlamaya
için
bir çaba göster.
İndir elini. Hayır bilmiyorum.
Nasılsa yani, sana bunun bir kostu yok. Çaba. Lütfen biraz çaba.
Bence bu biraz Hristiyanlıktan etkilenmişlik gibi geliyor. Mezar.
Yok dedi ki Hristiyanlıkta. Mezar taşına böyle şeyler geldi.
Ama mezar taşı kafası.
Ondan sonra kilisenin altına dükkan bence. Yapmak yok. Anladın evet. Mı? Kilise kilisedir bina olarak.
Ya bir geziye gitmiştik bizim bir Sicilya gezisinde. Tony'nin en nefret ettiği şey kiliselerin içerisine girerken para alınması. Hiç hoşlanmıyor bu işten.
Çünkü İsa biliyorsun uslu bir çocuktu. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hatta onun ayaklanmasını politik ayaklanmaya çevirmek isteyenler oldu. Yuda gibi ona ihanet eden gibi. Ve dedi ki yok dedi Sezar'ın hakkını Sezar'a ver Allah'ın hakkını. Allah'a yani politikaya beni bulaştırma yani, dedi.
Galiba İsa Tony bunu anlattığından biliyorum. Bir tane agresyon yapmış.
İşte hayatım. Bu adamın, bu uysal adamın tek bir agresyonu var. Kutsal tapınakta biliyorsun İsa Yahudi olarak doğdu. Kutsal tapınaktaki satıcılara daldı, girdi onlara. Ve tezgahlarını attı. Burada ticaret yapamazsınız dedi. Yahudiliği bırakın dedi. Burada ticaret olmaz, burası Allah'ın yeri dedi. Yani onun için hiçbir kilise girişinden de para alınamaz. Ticaret yapılamaz.
Şimdi biz de bir Sicilya gezisine girdiğimizde bir kocaman Siracusa diye bir yer var. Orada girişte 2 euro
Siracusa
istiyorlardı. Siracusa
da önemli bir yer. Çünkü bir Yunan kolonisi, fısıldayan kayalar demek Arapça. Ve o Yunan kolonisinde Arşimet doğmuş. Ve suyun kaldırma gücünü, silindirleri, ne bileyim dairenin çapını, pi rakamını.
Bu arada Sicilya gezimizde buralara hep gidiyoruz. Söyle ne zamanda araya parça atalım.
İyi de Sayın Başkan bir izin baksan ben bu sorulara hazırlıksız beni şey yakalıyorsun.
Radyokaravan.com'a girdiğinizde bütün gezi tarihlerimiz var zaten ama Sicilya gezimiz çok meşhurdur yani.
Evet bu Sicilya yarım kalmasın 14-17 Kasım.
Sen benim sesim gelmeye başladı sesle ilgili bir ayar değiştirdim.
Hiçbir şey yapmadım.
Allah Allah.
Hiçbir şey yapmadım.
Allah Allah.
Devam et. Tam ne güzel kendi sesini duymak kötü mü?
Hoş bir şey.
Olayı anlatalım. Sicilya'da burada eski bir Yunan kolonisi olduğu için oradaki Siracusa'daki büyük kilisede içinde Yunan tapınak taşları da kullanılmış. Çünkü Yunan devri bitip Hristiyanlık devri başlayınca Papa kral öldü yaşasın yeni kral bütün o eski tapınak taşları kilise yapımında kullanmış. Burada da çok büyük bir kilise yapmışlar ve girişte adam diyor ki sana soru soruyor. Sen diyor buraya dua mı etmeye geldin? Tapınaktaki taşları görmeye mi geldin? Merhaba Hasan Bey.
Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Şimdi geldik Hasan
şimdi
Bey.
Şimdi geldik.
Evet çünkü geçerken yoktunuz.
Evet şimdi geldik.
Ben size ne de demek istedim.
Vay üzüm.
Üzüm koydum.
Çok sağ olun Hasan Bey.
Teşekkür
yok,
ederiz.
Yeter Hasan Bey
sağ olun. Yeter ya. Daha ne olsun.
İyi çok iyi bir gittik geldik işte hayırlı, bir havalandık. Inşallah. Sağ olun hayırlı uğurlu oldu.
Çok güzel çok güzel.
Betül Hanımlar iyiler. Betül Hanımlar iyiler.
Bizde çocuklar gittiler misafirlerimiz vardı ya.
Ha gittiler Adana'dan.
Çok sevdik Betül Hanım'ın erkek kardeşi.
Ya ne kadar düzgün bir insan çok sevdik hakikaten.
Ha bir de hep gülüyor.
Çocuk gibi gülüyor değil mi? Çok.
Ya ben bu kadar süre güzel. Evli kalıp bu kadar çok gülebilen bir erkek daha görmemiştim.
Şey, kendine güvenli bir çocuktu yani.
Öyle mi?
İkinci evliliği eşin.
Belli. İkinci evliliği. Ben tam onu diyecektim. İkinci evliliği olduğu için gülüyordur diyecektim.
Evet.
Nitekim kendinden de genç.
İkinci de biraz böyle galiba. Bir çocuktu. İki tane çocuğu vardı ondan. Neyse. Hayat bu ya. Kime ne olacağı belli olmaz. Artık bizim yaşlarımızda olmaz da.
Ya bize de ikinci evlilik olabilir mi Hasan? Onu da mı?
Sana üçüncü olur.
Evet, bana üçüncü.
Bana ikinci olur. Ho ho ho. Yok ya, ne evliliği, evliliği yemişim ya. Büyük gerizekalılık olur. Ha bu Tony'nin İtalyan pasaportu olmayaydı ben onunla evlenirdim.
Yok, benim pasaportum için evlendim
ben. Yok be, ne? Paran varsa her yer senin vatandaşlığın ki Tony. Paran yoksa sen istediğin kadar pasaportun olsun. Ne işine yarayacak? Bunu her zaman söylerim ben. Para, diyelim ki ben İtalyan pasaportum var ve hiç vizeye de ihtiyacım yok. E ne oldu? 100 euro ihtiyacım var. Yoksa ne yapacaksın? Ya parayla her yerin vatandaşısın, anladın mı? O yüzden
orada yardımlar şeyin düzeyinde ama yani bir bakıma oluyor hayat. Böyle Avrupa'da bence düzenli de Amerika'da yok.
Onun yani çok kötü bir kahve.
Evet. Ne oldu oğlumuzun pasaport işini hallettiniz mi?
Bekliyoruz, cevap bekliyoruz. Fransızların artık şeyine sığındık, parayı da ödedik.
Yani
öğrenci vizesi bekleniyor da Memo'ya. Sayın dinleyicilerimiz, Memo'nun şu anda öğrenci vizesi bekleniyor. Ve bir an önce çıksa çok iyi olur. Çünkü artık bir hafta bile aynı evde yaşayacak halimiz kalmamıştır. Ya şu leş gibi bırakmış bu mutfağın halini gör. Yani
ben aradım onu.
Pırıl pırıldı.
Adam dedi, arkadaşlarım var dedi. Oğlum yemeğe gelmeyecek misin dedim.
Yemek o arkadaşlarının ben de o arkadaşlarının o arkadaşların anne babalarının verdiği eğitimi bizim de aynı şekilde bu evi mahvedip gidiyorlar her seferinde. Ama bir dahakine ben diyeceğim ki zaten bir dahakine.
Yine gelmiş mi arkadaşlar?
Gelmiş, evi leş gibi görmüyor musun?
Temizlemiyorlar ya.
Ya bırak, olduğu yerde bırakıyor ama bizim evde de şimdi ben onun ayağı da kesildi de şimdi yani artık biz ona program da yaptırmıyoruz ama eski program yapıyordu bu radyoda. Bizim evde kalmıştı Hasan Bey. Bakın ben pis dedikodular da yapıyorum böyle ama çok da negatif oluyor. Ben geldim ve o arkadaş burada bizim evde, biz yoktuk. Bir geldik ki tırnaklarını kesip sehpada bırakmış bu. Ve bu bir kadın ya da erkek fark
ya,
etmiyor.
Ya boşver Ayça, nereden
abi,
ben
de... Ama yani bu söylenmez mi? Bu da
ne söyle, ne oluyor? Söylemekte ne geçiyor eline?
Kardeşim böyle insanlar var bu hayatta. Onu söylemek istiyorum. Yani bu bir eve giriyorsunuz. Sizi kapınız açılmış. Biz ona evi emanet ediyoruz. Gidiyoruz. Sakız'a giderken bırakmıştık. Kal diye bütün içkileri bitirmiş. Tırnaklar hep sehpanın üzerine kesilmiş. İnanılmaz bir şeydi. Ben ömrümde bakın bu kadar insan tanıdık, bu kadar hayat yaşadık, bu eve ne cingenler girdi, ben böyle bir şey görmemiştim. Kesinlikle. Tabii 3 sene falan oldu bu iş. Bana hala mail atıyor, cevap dahi yazmıyorum. Cevap dahi yazmıyorum.
Ama şey yapmayın, şurada 10 gün 15 gün kalacak onu kırmayın.
Yok aynen, Memo yapmıyor mu? Öyle değil. Mesela geçenlerde Jale Türkmen'e gitti, şimdi İngilizce ders alıyor onunla. Ya onunla bütün gün geçirdi. Bir kere yaptılar bunu ama inşallah şimdi gidene kadar 4-5 kere yapacaklar o işi. Bütün gün takıldılar Memo'yla. Diyor ki Ayça, diyor İngilizce konuşuyorlar. Hani bir İngiliz anneymiş gibi onunla takılıyorlar. Diyor ki hiç böyle bahsettiğin gibi birisi değil diyor. İçtiği su içtiği bardağı bile yıkıyor. Ondan sonra toplamış yatağını pırıl pırıl.
Geldiği zaman tabağını alır götürür koyar. Yani yıkama işlemini ben tamam oğlum sen şey yapma hiç etmedi.
Ya gidip yıkıyor mu, yıkamak istiyormuş, ben yemeği ben yapabilirim diyormuş filan. Yani iyi, aman gitsin de, ama bu çocuklar mesela başka bir evde Memo yapıyor el güzeli. Ama bu çocuklar niye bizim evde yapmıyor?
Yapmıyorlar. Çünkü abi, Memo onların üzerinde bir gücü yok onların. Memo'nun üzerinde
hayır,
onların.
Hayır, ne olursa olsun bak Memo'nun gücüyle ilgili bir şey değil. Bu istersen karıncayla arkadaşlık yap, senin terbiyenden dolayı.
Ya bir kere terbiyeliysen yaparsın. Ama terbiyesizsen... Terbiyesizsen karşıdaki ev sahibi ne empoze ederse onu da yaparsın.
Hayır,
demek
hayır.
ki bir şey empoze edemiyor. Evet, bir şey
ne
söyleyeceğim.
Ne alakası var? Çocuk terbiye görmemiş, mahalle karısının çocuğunun teki.
Ya şimdi öyle benim bir... de buraya bir tane terbiyesi olmamış bir arkadaşım gelse ve ben o evi ona öyle bıraktırmam, yaptırırım yani. O terbiyeyi görmediyse ben ona yaptırırım.
Ya bizimkinin umurunda bile
değiliz. İşte onu diyorum işte. Onu empoze başıyız. Etmiyor diyorum.
Onun gözünde biz eşek başıyız ama çocuk empoze etmese bile gidip o şu pigeon onu yapması lazım. Doğru mu Hasan Bey? Kendi o pigeon yapması lazım.
Köpekler ne yapıyor?
Spontan olması lazım. Tabii tabii. Herkes yediğini içtiğini temizlemeli bir noktada yani.
Memo'ya bak bir şey söyleyeyim. Memo'ya gittiğin evlerde, kaldığın evlerde yatağını toplayacaksın diyorum. Git elinde mutlaka bu bulaşığını götür, sofrayı toplamaya yardım et. Bunlar çok temel görgü kuralları.
Ama aynı şekilde de bunu da empoze edemeyen Memo'ya da sensin. Gecide kusura bakma.
Başkasının evinde yapıyormuş işte.
Ben
neyse.
Ben edeyim falan gecide de böyle geldi. Neyse. Oğlum sen bırakmıyor. Pekler götüreceğim peki.
Köpekler ne yapıyor? İyi mi Hasan Bey sizin köpek, küçük köpek?
Ya yok artık bir sorun yok pek.
İyileşti mi?
Kırılar birbirleri geldi de. Bunlar kim?
Bilmem.
Bir şey diyorlar Hasan Bey. İki tane... Buyurun.
Hasan Bey buyurun ilgilenin efendim.
Hasan Bey'in kalemi bu iş.
Bak şimdi bu köpekler dedik ya. Köpeklerde abi enteresan bir şey olmuş. Hollanda'da tamam Hasan Bey görüşürüz.
Sağ olun.
Hollanda'da kumar amaçlı köpek dövüştürdükleri belirlenen 4 kişi yakalanmış.
Eyvah.
Tamam mı? 240 saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırılmışlar. Ve de 6 ile 9 ay hapis yatacaklarmış.
Abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Hollanda'da mı oldu?
Evet, ilk dava bu. Köpek dövüşleri konusunda açılan ilk dava.
Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. O şahane bir şey. Hareket. Fakat bu Hollanda ile ilgili çok acayip şeyler. Mesela şimdi bizim Sakız'a işte Zeyno gelmişti. O da şeyde Hollanda'da yaşıyor, tamam mı? Ve de abi o kadar herifler, bir de bu şeyde Zeyno da oranın böyle kaymak tabakasıyla tanışıyor. Bütün buranın hani ilk yeniliklerini uygulayan insanlarla görüşen bir tip.
Tabii çünkü üst düzey bir banka yöneticisi ve devletlere bile kredi verilmesine karar veriyor. Gidiyor mesela Afrika'da bir cumhuriyet diyor ki ben kredi istiyorum sizden. O da gidiyor bakıyor cumhurbaşkanı nasıl kendine de, bakıyor
devleti
mu?
Devleti beğenirse krediyi veriyor, beğenmezse vermiyor. Bu arada bir işe birini alacağı zaman da şimdi ismi lazım değil olan bir...
Çünkü paranın milliyeti yok biliyorsun.
Radyo Karavan dinleyicisine
de... Din imanı da yok.
Bu arada işe girmek için ama İngilizce şey yapılıyor, iş görüşmesi yapılıyor. Ondan sonra Zeyno da bu şirketin işte genel müdür yardımcısıymış. Biz bilmiyoruz tabii bu kadar detaylarını, yeni öğrendik. Ondan sonra abi iş konuşurken birdenbire işte isminiz bilmem ne, Türk müsünüz diye soruyor Zeyno. Evet diyor, bu ismi çünkü ben bir tek Radyo Karavan'da duydum diyor ve birdenbire aa nasıl olur falan öyle. Peki dedik, Radyo Karavan dinleyicisi olması işe girmesine etkili oldu mu? Tabii ki oldu dedi.
Onun yüzünden aldık işe diyor. Yoksa o seçilmemişti diyor.
Çok güzel ama değil mi Tony? Ha, bu kadarcık ya, bu kadarcık bir hashtag yaptı mesela bize. Ne kadar tatlı oldu. Bu çok güzel bir şey. Bu minnet, bu kadir kıymet. Bir de bir jest. Yani öyle olmasa bile bunu böyle bu şekilde söylemesi de bir jesttir abi. Biz kabayız kaba. Biz memleketçe çok kabayız. Harbiden öyle. Hiç yol yordan bilmiyoruz. Bir kibarlık bilmiyoruz. Bir minnet bilmiyoruz. Hemen işimiz bitti mi arkamızı dönüp gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Hep göçebe. Hep göçebe.
Belki bu Hollanda'da 4 kişi var ya, biri de kadınmış bunların. İnternette yayınladıkları köpek dövüşü görüntüleri delil kabul edilmiş. Heh. Tamam mı?
Tamam, çok güzel.
Ve zanlıların yasak olduğunu bildikleri halde eğlence amaçlı köpek dövüşleri düzenlediğini belirten savcılık, zanlıların bu amaçla bir suç örgütü oluşturduğunu ve dövüş amaçlı 26 köpek yetiştirdiğini tespit etmişler.
Bak bak bak bak.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bizde de deve güreşi var abi. Bizde de resmen hayvanlar...
İşte ona yapılmaması gerekiyor Tony.
Birbirini parça öldürecek kadar kızıştırıyorlar.
Horoz dövüşü var.
Evet.
Güreş var abi.
Ve hatta rakı içiliyor biliyorsun. İnsanlar da bahis yapıyor develerin üzerine.
Boks var lan, boks.
Normalde iki erkek devenin birbirine hiçbir şey alıp veremeyeceği yok. Fakat bir tek kızışma döneminde bir dişi getiriyorlar. Dişiyle tahrik ediyorlar. O zaman erkekler birbirine dalıyorlar.
Ya burada bir tane bizim buralara yakın bir yere Fighting Club diye bir şey açılmış. Böyle simsiyah bir yer üzerinde fosforla dev gibi Fighting Club. Ben buna gidip şikayet etmeyi düşünüyorum. Çünkü şiddet yapıyor.
Ve bak bu köpek dövüşü var ya, köpekleri de tedavi ettikleri ilaçlar yasa dışı Ayça. Hı. Ve en kötüsü 33 yaşındaki kadın zanlının evinin yatak odasında yapılıyormuş köpek dövüşleri.
Oo.
Evet.
Oo. Ha. Hasta.
Ve ömür boyu artık köpek sahibi olamayacaklar. 6 ile 9 ay arası hapis yattıktan sonra.
Oo, çok güzel. Çok güzel. Ya işte onu diyorum. Yani bu Hollanda'da, bu Avrupa'nın bu ileri ülkelerindeki mevzu çok güzel. Ama tabii ki ileri ülkelerindeki gibi yaşıyorsan çok güzel. Şimdi mesela elektrikli bu Tesla arabalar çok şahaneymiş. Onunla ilgili de aslında biz bir patron yapsak ya, orada yaşıyor. Bütün bu yeniliklerin ilk uygulamayı alanlardan biri bu Zeyno. Ve onunla bir patron röportajı yapalım. Ve abi dedi şimdi o böyle Tesla kullanıyormuş, tamam mı? Ve
şirket 2000, almış canım
şirket Tesla. Arabası tabii. Ama 2025'te dedi Tony. 2025'te benzinli, dizel, bak benzinli de dahil olmak üzere bütün arabalar yasaklanacakmış Hollanda'da. Sadece elektrikli araba. Fakat şöyle bir şey dedi. 400 kilometre şimdi şarjla gidiyor. Fakat mesela Belçika'ya gittiği zaman, işte İtalya, başka ülkelerde bu elektrik şarj mevzu hala çözülmedi diyor. Yani onu nasıl yapacaklar onu bilmiyoruz henüz diyor. Düşünsene Tony, o ülkeyi ne kadar seviyor yaşayanları, devleti ne kadar seviyor. Biz hala burada ormanlar yanıyor, kim bilir ne yapılacak diye düşünüyoruz. Ne acayip şeylerle uğraşıyoruz. Yeter lan. Ama bütün enerjimizi biz birbirimizi paralamaya uğraşıyoruz değil mi? Ne kadar harcıyoruz, ne kadar yıpranıyoruz ve de yoruluyoruz. Ama işte bu niye biliyor musun? Mahalle karalığından hep. Bu herifler mahalle herifliğinden. İşte ondan dolayı biz böyle hıyar gibi oturuyoruz aşağıya. Bak 2025'te elektrikli arabaya geçiyor hepsi.
Vay be.
Ama buna mukabil evine şimdi pimapen yaptıramıyor. Yani pimapen derken pencere...
Şunu bak, elektrikli arabaya geçiyor. Ben hatırlıyorum, anne babamın çocukluğunda elektrik yoktu abi. Gaz lambasında çalışıyorlardı.
Fakat
Hollanda... Benim babam anlatıyor, ben gaz lambasında çalışıyordum diyor. 16 doğumlu benim babam.
Orada ne geyiktir ha.
Şimdi bak elektrik ne hale geldi.
Harbiden ha.
Ona bakarsan eskiden yazı bile yoktu Sayın Başkan.
Nasıl
yazının
yani?
Tarihi de 5000 yıl şunun şurası. Milyon yıldır yaşayan dünyada yazının tarihini düşün.
Söyle bakalım kimler buldu yazıyı?
Sümerler.
Aferin lan sana.
Evvelde. Biz de okula gittik. Ama ben... yazı yokken düşünsene her şeyi hafızanda tutman gerekiyor. Ve bu yüzden insanlar ne kadar fazla konuşuyorlar diye. Hiçbir şey yazılı değil ya. Her şeyi aklında tutacaksın.
Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında yazılı olması bir yandan da kötü bir şey oldu. Ezber daha fazlalaştı. Saçma gelecek şimdi sana ama organik olarak keşfederek yaşamak daha güzel değil mi? Ya medeniyet denildiğin şey boktan bir şey. Ama tabii şimdi yazı öyle dememek lazım. Çünkü bizde yazı yoktu da ne oldu? Yani matbaanın gelmemesinin, 300 sene geç gelmesinin biz 300 sene geriden gelerek takip ediyoruz.
O ara bence hala kapanmadı.
300 sene ara var lan, işte Hollanda'dan bahsettik. 300 sene var senin Hollanda'yla aranda. Ama bu tabii ki Hollanda ile Türk kafayı aynı mantaliteyi oraya götürmekle alakalı bir şey değil. Yoksa her yerde aynı mantaliteyi alsana. İşte bu köpek dövüşü yapanlar da varmış aynı ülkede. Yine de ben Finlandiya'yı tercih ediyorum. Hiç görmesem de.
Evet, o zaman bir
yok ya, ne
şarkı dinleyelim
ya.
Mi?
Ya bana şarkı deme ya. Şaka şaka.
Dinlemeyelim mi?
Dinleyelim tabii.
Okey. O zaman bir Zucchero çalalım ki tatlı olsun.
Tatlı söyleyelim.
Cuando viene sera, está colorando l'anima mia. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mio. E mi fa piangere, sospirare, così celeste. She's my baby, e mi fa ridere, bestemmiare, e brucia il fuoco. She's my baby.
قلبي يبغاك انتي يا ما غير انتي. قلبي يحبك انتي يا ما كاين حد وراك. قلبي يبغاك انتي يا ما غير انتي. قلبي حبك انت يا ما كاين حد وراك وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني هذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني ما يبغيني
Karavan burası sevgili dinleyenler. Jıkı jıkı jıkı. Vasatların dinleyemediği, vasat olmadığını sananların da vasatlıklarıyla yüzleştiği radyo. Radyo Karavan. Du du du du du. Cü cü cü cü cü cü cü. Çok ağır konuşurum ha ona göre. Sevgili dinleyiciler, sevgili Madafaka dinleyicilerimiz 0533 416 44 06 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Yayına katılmak isterseniz buyurun. Şimdi isterseniz bir internet araştırmasıyla teknoloji haberlerine göz atalım sevgili Tony Drossa.
Vay be Sayın Başkan.
Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı, bak ne kadar acayip değil mi bu skala mı deniyor ona? 16 ile 74 hani 16-26 değil ya da 36 değil 74. 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı %75,3 olmuş, yükseliyor. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde %38,3, kadınlarda ise %29,9 olarak kaydedilmiş.
Erkekler daha çok güveniyor internete.
Demek ki daha fazla üste başa alınmıyor. Yani daha fazla teknolojik malzeme alınıyor. Çünkü erkekler genelde teknolojik malzeme alır değil mi? Kadınsa daha fazla üste başa krema alır. Demek ki bunları gidip kadın dokunarak almak istiyor. Ne de olsa kadın için büyük bir sosyallik alışveriş. Erkek için alışveriş sosyallik değil. Ama sanal olan şeyler erkekler için sosyallik olarak tanımlanabiliyor demek ki erkek kafasında diye çok üstün körü hiçbir bilgisi olmadan yapılmış bir gözlem diyebilir miyiz? Tespit daha doğrusu, gözlem de değil. Olabilir abi. Mesela siz erkekler için alışverişe gitmek neden bu kadar ölümcül, sıkıcı ve büyük bir kumpasa getirilmiş gibi hissedersiniz hiç anlamıyorum. Kadın, ben mesela gitmeyi severim ara sıra. Her zaman değil ama çoğu zaman gitmeyi severim. Bazen de çok severim. Bazense hiç sevmem. İşte mesela bu bazen sevdiğim zamanlarda Tony'ye de diyorum ki hadi diyorum Tony senle bir alışverişe gidelim diyorum. Asla diyor. Sanki büyük bir ya da mesela tesadüfen biz bir yere gitmişiz ve o sırada da orada bir alışveriş yapılabilecek bir yer çıkmış. Ve ben de Tony ile giderken oraya girmişim ve Tony'deki sinir nasıl biliyor musunuz? Sanki üç kağıda getirilmiş gibi yapıyor. Halbuki burada alacağımız şey evin ihtiyacı, kendi üstüne başına bir şeyler. Yine de sanki ben kendi zevkime, ki aslında antiparantez kadın ille kendi için almaz, sadece o oradaki... ne bileyim işte orada bakma eylemi, işte onunla ilgilen, çünkü kadın kendinin dışında bazı şeylerle uğraşma ihtiyacı. Biz mesela kadınlar daha fazla kendimizle uğraşıyoruz Tony. Kendimizden yani çıkma
kadın
ihtiyacımız
olmak
var.
Farklı bir şey abi, bunu anlamak için başka hormonların etkisinde olmak lazım. Mesela bugün bizim Zeyno biliyorsun üst düzey bank yöneticisi, 7.30'da gemi 8'de kalkıyor. Biz gemiye daha 15 dakika yürüyüş mesafindeyiz. Bir krem daha alayım mı diyor.
Hayır, şimdi buradaki o krem... Kız mesaj atmış. Eşek sütlü krem istemiş o yüzden.
Eşek sütlü. şimdi 7.30'da sen krem almaya gidip oraya yürüyerek geldiğin zaman o araba, gemiyi kaçırma riskini göze alabiliyorsun. Bir krem
o sordu
yüzünden.
Var mı vakit diye. Yani. Sordu var mı? Ama kadın olmak öyle bir şeydir. Evet, ben de olsam mesela o eşek sütü deyince eyvah ben de 24 saatlik bir krem vardı onu alsam mı? Hemen o sırada ben de ona eşlik edesim
geldi. Eşek
geldim.
Sütü çok makbul galiba.
Eşek sütü için insan sütüne en çok benzeyen süt derler Tony.
Evet, Bodrum'dan yalnız bu arada iyi bir haber geldi, bir dinleyici yolladı. Bodrum'da kaçak inşaatlar var ya biliyorsun, oteller var. Mesela Alaçatı'daki o Süzer Otel'in de kaçak olduğu söyleniyor. Fakat yıkım kararını uygulayacak para yokmuş belediyede. Öyle duyarız hep. Böyle kaçak oteller şimdi Bodrum'da yıkılmaya başlanmış abi.
Hadi ya, evet. Helal olsun. Ben bu şeye esas ayarım ha. Alaçatı Port, o evlere. Biliyorsun Türkiye'nin en pahalı evleri onlar. O Alaçatı Belediyesi'nin onlara yapmaya gücü var da niye onları yıkmaya gücü yokmuş? Şimdi dur bakalım, değişti belediye başkanı, belki bir şeyleri gücü geri gelir.
Bak, Bodrum'da 1611 konut ve 4 otel inşaatı durdurulmuş ve bazı oteller resmi olan, mesela izin alıyorlar belli bir binalar için, fakat onların üstüne başka şeyler de yapıyorlar. Çünkü nasılsa emlak affı çıkıyor değil mi?
Tabii canım.
Falan falan. Bu iyi bir haber tabii. Çünkü Bodrum elden geç çıkıyor. Bodrum'da yaşayan bir arkadaşımız daha vardı gezide. Çok dedi bozuldu Bodrum dedi. Yani İstanbul gibi oldu artık dedi.
Evet. Bir de Bodrum'da bak mesela bizim şimdi bir şarkımı benim Akın Eldes yapıyor, tamam mı? Onunla ara sıra konuşuyoruz. Bodrum'da yaşıyorlardı. İstanbul'a geri döneceklermiş. Aa dedim, siz çıldırdınız mı? Ayça, Bodrum korkunç bir yer. Sen bilmiyorsun dedi. Felaket pahalı dedi. Yani keşmekeşinin yanı sıra bir de çok pahalıymış. Anlatayım hemen, erkek berberi, ki Akın Eldes'i bilirsiniz, meşhur gitarcıdır, gitarist ya, sanatçının da sanatçısı bir insan, çok da beyefendi biri, mühendis aslında Tony ama müzisyenlik yapıyor pek çok mühendis gibi. Ve hiç saçı yok kafada, tamam mı? Hep böyle usturayla da kazıyor. Diyor ki bazı konserlerde hani bir tane benim bir berberim var, ona gidiyorum. Çünkü çok iyi o, bayağı bir hani güzel bakım, böyle güzelce kazıyormuş. Saç sakal.
İndirim alıyor mu peki berberden?
İşte normalde dedi en pahalı burada berber var dedi Bodrum'da. Ben ara sıra 2 ayda bir gidiyorum ona, hani kendime kıyak için 50 lira veriyorum. Normalde o 40 lira olması lazım ya da 30 lira olması lazım. En ucuz 30 lira. Ama ben bazen 2 ayda bir gidip 50 liraya bunu yaptırıyorum. Geçen gün gittim dedi. 2 hafta önce gittim dedi. Hani konser öncesiydi. Abi 100 lira yanında 50 lira bozuk yoktu. 100 lira verdim, 50 lirayı bekliyorum. 220 lira dedi. Tony, saç sakal, hiç saçı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Ve sakal ve de saçı da usturaya yaptı. 220 lira istemiş. Eh demiş, insafın kurusun, bu ne ya? Abi zam geldi, 50 liradan 220 liraya mı? Yani bir şey söyleyeceğim, bunu Yunanistan'da yapamazlar. Bunu Avrupa'da herhangi bir yerde yap. Bunu nerede yaparlar abi? Bunun gibi, bizim gibi işte Kolombiya'da hani mafyozo yönetim gibi olan yerlerde, anladın mı? Hani onun gibi herhalde yerlerde yapılır. 220 lira diyememesi lazım o adamın. Edep etmesi lazım. 50 liraydı, 220 lira diyememesi lazım. Ama diyoruz işte. Bak Yunanistan, ben mesela Tony ile ilk tanıştığımız zamanlarda Yunanistan tabelasını görünce böyle korku gelirdi içime. Öyle bir brainwash yapmışlar ki böyle milli eğitimde bize. Annem de asker kızı olmasının da etkisiyle Yunanistan benim için biraz böyle düşmansı bir yerdi. Tony ile gitmeye başlayınca ha bu urum tohumu olduğu için bir tarafından. Ondan sonra biz bununla çok sık Yunanistan'a gidip gelmeye başlayınca abi baktım bir dakika ya burası hiç de düşmanlık bir yer değilmiş ya. Allah Allah, halbuki bize çok düşman gibi öğretiliyordu. Sonra ne zaman gitsek aman ya Rabbi ne kadar ikram yapılıyor. Bak ne zaman bir restorana gitsem mutlaka tatlı ikram ederler, kavun ikram eder, karpuz.
Ya mesela bak biz geçen gezide 20 kişiydik ya bu Sakız Samos gezimizde. Bir böyle Sakız'da bir tane bir yer var. Beach Club de denemez. Çünkü neden? Bir şezlongu bir bira içersen şezlong ve sana şey veriyor. Şemsiye veriyor. Bir biraya yani. Zaten bir bira da.
Yani dinleyici arıyor.
Hasan Bey arıyor.
Hasan Bey niye arıyor ki?
Arıyor işte Hasan Bey. Neyse biz oraya gittik. Oturduk. Muhabbet de güzel. Cenk Büker de var orada. Cenk Büker ilk birada da o zaman keyfi güzel oluyor birinci, ikinci, üçüncü biralarda.
Sonra 15.'den sonra biraz bozuyor.
Sonra aklı karışıyor. Böyle bu muhabbet güzel, içiliyor, yeniliyor. Tamam, Dolap Mehmet de var kenarda, o da aynı masadayız falan. Millet birbirine sarıyor. Çok güzel muhabbet var. Aniden bizim muhabbet böyle Ayça Şen biraz şarkı söylüyor falan. Aniden 4 tane bira geldi. Beach Bar'ın sahibi bizim...
Ha biz şöyle Neslihan'la Beach Bar... Bu arada Cenk, Neslihan, ben üçümüz plajda dans ediyoruz. Çok güzel müzik çalıyordu, tamam mı? Hı. Ve de biz de deli gibi dans etmeye başladık. Biz dans ettik, çok eğlendik diye çocuk bize, hepimize bira ikram etti ya.
Ya dans ettin diye değil abi, sen tükettin diye, o da sana ikram yapıyor.
Hayır, bir yandan
ben mesela Babilon'da
diye
da çalıştım. Babi dans ettin diye değil Ayça, tüketimden dolayı şimdi. Her dans edene bira mı ikram edecek o da yani?
Ama kimse dans etmiyor ki, biz dans ediyoruz diye. Ama bir şöyle bir şey var Yunanlıların. Sen böyle gidip birazcık orayı böyle yerleştiysen, hoşuna giderek lezzetle yemek yiyip içiyorsan, bir tane getiriyorsan ufak bir uzo ikram
yani
ediyor.
Ben mesela Babilon'da 4-5 sene çalıştım. Biz yani dünya kadar içen insanlar, bir tane aklımıza bile gelmez ikram etmek.
Coca-Cola ikram etmezsiniz.
Aklımıza gelmez bak, yapmadık değil. Aklımıza gelmiyor. Böyle bir şey yok çünkü. Ödesin, versin parasını.
Ama bak çok acayip bir değerler, kafa karıştırıcı. Ne yapıyoruz? Biz en misafirperver, en ikramcı bizmişiz gibi bir imaj var değil mi? Türkiye'ymiş gibi. Yok abi, nerede? Herkes birbirini düdüklemeye bakıyor. Hiç kimsenin zikrinde bile değilsin. Herkes bakıyor senden daha fazla nasıl çıkar elde edebilirim. Ona bakıyor. Tamam mı?
Ya satış endeksi olduk, evet.
Yani çıkar demeyeyim, evet, satış diyeyim buna.
Bak Afrika'da da var böyle insanlar. Çok iyi kalpli insanlar olduğu gibi çok satışçı insanlar da var. Hatta bunlar ne yapıyorlar? Afrika'daki yavru filleri doğrudan alarak başka ülkelerdeki hayvanat bahçelerini satıyorlarmış Ayça.
Abi çok fena. Tamam. Ya aynı şekilde bak şu da var. Şu da önemli bir şey. Çünkü biz hep böyle karşı tarafı suçlayıcı bir şey yapıyoruz ya. Mesela hep bakıyoruz çıkar. En fazla maksimum çıkar nedir? Şimdi bu mantaliteyi aslında kendimize uyguladığımız zaman şu da ortaya çıkıyor. Bu benden maksimum fayda sağlıyor kesin. Bak böyle bir kompleks de var. Bu tam negatifini düşünürsek ya da pozitifini düşünürsek siyah beyaz gibi. Bu çok fazla var bu toprağın insanında. Bu kesin bana kazık atıyor. Benden çok büyük hanutu var bunun. Yoksa benimle niye böyle arkadaşlık etsin veya... Bundan çok ciddi hanutu var bunun. Yoksa beni buraya niye getirsin? Veya bizi neden bir araya getirsin? Neden bana mesaj atsın? Ya da ne bileyim ben neden bilmem ne? Çünkü bu benden çok kazanıyor demek ki. Böyle bir kompleks var. Hayır, insani değerden sadece olabilir bu. Sadece insani değerden de bütün bunlar yapılıyor olabilir.
Evet, bu böyle bir nesli...
Losers abi, hepimiz
bak,
losers.
Bak bu fillerle ya ilgili nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme varmış ülkeler arasında. Ve bu anlaşmada imzası bulunan ülkeler yaklaşık 2 hafta süren ateşli tartışmalar sonunda bu yasağın getirilmesine, yavru fil satışına yasak getirilmesine karar vermişler. 87 kişi yasaklansın demiş, 29 kişi yasaklanmasın demiş.
Yavru filleri ben gerçekten çok severim.
Yasağa da Avrupa Birliği'nden de destek gelmiş. En çok yavru fil ticareti yapılan ülke Zimbabwe ve Amerika Birleşik Devletleri.
Ne yapıyorlar onları?
Bak dinle bak. Ya bekle, cümlenin sonunu bekle. Zimbabwe ve Amerika Birleşik Devletleri ise bu yasağa karşı oy kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri özgürce isteyen satsın demiş yavru filleri.
Çok pis herifler ya. Bu çok pis herifler.
Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütleri bu izin kapsamında Zimbabwe'nin 2012'den bu yana 100'den fazla yavru fili yakalayarak Çin'deki hayvanat bahçelerine yüksek paralara sattığını belirtmiş.
Ya baksana, iyi bak, iyi nüve var, bir de kötü nüve var. Bak gerçekten yapısı gereği kötü olanlar var. Bunları net olarak görüyoruz değil mi? Çok net. Mesela işte bu şey, adamlar ne yapıyor? Doğayı korumaya çalışıyor. Benzini kullandırmamak istiyor. İşte hayvanı sattırmamak istiyor. Bilmem neyi yasaklamak istiyor. Artık bak ne dedi Zeyno? Artık okullarda kızının, mesela Lara'nın Hollanda'da abi. Artık okullarda çocuklara vejeteryanlık gazlanıyor. Çocuklara et artık yedirilmemeye başlanıyor. Yani orada artık insanüstü dedikleri mevzu var ya, gerçek daha doğrusu insanlık ve doğayla harmanlaşmış, karma olmuş insanoğlu yaratılıyor. Bizde sürekli tüketime bakıyoruz. Niye böyle abi ya? Az gelişmiş toplumlarda sürekli, ya tam bu kahvehane muhabbetine döndü.
Evet, NASA'da uzayda ilk işlenen suç için inceleme başlatmış abi.
Dur bir dakika, ben mayışlar var, söyleyeyim mi?
Hadi ya.
Tabii. Şimdi.
Para demiri keser, öyle mi derler?
Nuşin Mısırlı Baklavacı.
Evet.
Efendim, Bihter Almaç. Bihter Almaç tanıyor muyuz?
Bu şey Aşkı,
ne? Aşkı Memnu.
Aşkı Memnu'daki Bihter olsa gerek.
Hafize Öztürk ve tabii ki her zaman olduğu gibi Elif Görk. O her zaman, her ay görevini, dinleyicilik görevini her zaman yerine getiren kardeşimizdir. Prensiplerinden asla şaşmayan, efendime söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, çok az uyudum, bildiğiniz gibi değil. Burada bir %47 alkol oranı olan bir Kazanisto diye bir şey var, böyle bir siyah bir uzo var abi. Ya uyanınca da hiçbir şey yapmıyor insana, işin kötüsü. Mesela yeni rakı içsem böyle ertesi gün ön lobun böyle ön lobuna kamyon çekiyormuş gibi hissedersin. Sanki seni kamyona bağlamışlar ön loblarını. Oradan seni sürüm sürüm sürüklüyorlar gibi. Bu öyle de değil. Sabah kalktığında hiçbir şeyin olmuyor ama gece uyumuyorsun. Gece uyumuyorsun. Enerji veriyor. Cling diye bir açıyorum gözlerimi. Ne acayip rüyalar gördüm. Ne acayip rüya. Fakat çok güzel gözlü bir kadın vardı Tony rüyamda.
Güzel gözlü, Şehla mı?
Çok güzel gözlü, böyle hayır, yemyeşil böyle erik gibi gözleri vardı.
Büyük müydü?
Adı da Defne'ydi. Ondan sonra hemen şimdi gayler kesin gay diye içinden düşünüyordur. Yani gay olmayınca homofobik oluyorsun ya, gay arkadaşlar bilirler. Ya gay, illa gay olacaksın homofobik. Kardeşim değilim, ne yapayım, elimde değil ya, değilim ne yapayım. Ondan sonra ama gerçekten bu güzel bir tespit. Bakın gay kardeşlerime sesleniyorum.
Ya öğrenirsin diye bu işleri, bak homofobi sözlü yollandı sana.
Ve bir şey söyleyeyim, ben kadın kaprisi çeker miyim be? Sen kafayı mı yedin sayın dinleyici? Şimdi ne diyecektim? Ha, ondan sonra bütün bu böyle gay değilsen eğer homofobik oluyorsun. Eğer homofobik değilsen de mecburen gay olmak zorundasın. Öyle bir baskı var aslında gay arkadaşlardan, ama çok çok ciddi bir, hani pasif agresyon şeklinde bir baskı değil. Sadece böyle bir şey var. Hani kabul edersen edersin. Efendime söyleyeyim, Defne isimli bir şeydi. Kadındı bu.
Rüyana geldi. Bu güzel, evet. Gözlü kadın.
Çok güzel. Ama o kadın.
Yeşil gözlü mü?
Evet. Ama erik gibi kocaman.
Defne yeşili mi?
Anam ne bileyim ben. Ne yeşili? Yeşil işte. Ama koyu yeşildi, evet.
Tamam.
Yaprak işte. Yeşiliydi. Sonra abi o kadar rahat uyudum. Uyandığımda abi dedim, ne kadar rahatlatıcı gözleri vardı dedim. Öyle uyandım. Keşke dedim biraz daha uyusaydım.
Peki kadınla uykunun ne alakası var?
Bilmiyorum ama birazcık da Mursalca da bir kadındı halbuki.
Yani kadınla aynı yatakta mıydın?
Çüş yani. Niye?
Ne bileyim, kadın ve uyku diyorsun.
Hayır,
uyku deyince.
Ediyordu. Ben aynı sahneyi, Defne isimli başka bir kadın vardı. 2002 yılında.
İpnozla mı uyuttu seni?
Niye dinlemiyorsun gerizekalı?
Dinliyorum. Anlamaya çalışıyorum.
Neden uykuyla... ben anlatmadan saçma sapan şekilde bir de hipnozla mı uyutmaya çalıştı? Dinle 2 dakika. Bu kadın 2002 yılında gerçekten, ben Defne diye bir hanım vardı. Onun gözleri de böyle bir renkti. Ama o değildi, hatırlamıyorum. Çünkü rüyamda görünce şimdi o renkmiş galiba diye düşündüm. O Taksim'de bir yerde oturuyordu. Ben de başka bir arkadaşım. Biz de Şebnem, hatta Şebnem Dönmez'le bir kafede kahve içiyorduk, tamam mı? Bu bahsettiğim Defne de bir arkadaşıyla, bunlar çok entellerdi. Bir entel arkadaşıyla şeyde oturuyordu. Başka bir masada oturuyordu. Ve bu iki kadın konuştular, konuştular. Sonra da Defne sinirlendi ve kalktı gitti. Tamam mı? Hı hı. İşte böyle bir olay olmuştu. Dün gece de rüyamda onu gördüm. Ne kadar?
Peki bunun uykuyla ne alakası? Onu anlat o zaman. Ya onun gözleriyle uykuya daldım dediğin, ben de hipnoz mu yapıyor
diye
sordum.
Hayır, gözleriyle uykuya dalmadım. Sadece o konuşuyordu, dinlerken onu seyrediyordum. Hani dinliyordum, evet evet evet diye dinliyordum. Sonra da ama çok uykusuzdum ben bu arada gece. Bütün gece çok uykusuzdum. Sonra ilk gördüğüm rüyada onu gördüm. Böyle gereksiz bir şey gördüm ama neden acaba görüyoruz bunları ya?
Ya rüyaları mı? Uykumuzda canımız sıkılmasın diye. Onlar yani şeyin içinde, paketin içinde.
Hakikaten ha.
Paketin içinde geliyor onlar. Yoksa çok sıkıcı olur daha bir uykular.
Evet ya. Ama şunu düşünüyorum. Ben böyle insanların politik görüşleri de çok önemli Tony benim için, tamam mı? Politika benim için hiç önemli değil ama insanların politik görüşleri önemli. Politika gerçekten çok sıkıcı bir şey. Fakat nasıl bir insan olduğunu politik görüşünden de anlıyorsun.
Olabilir.
Ya gerçekten çok acayip. Mesela benim için beyin yıkamalı insanlar hiçbir şekilde hani ve düşündüğü şeyi de en erdemli, en özgürlükçü, en modern veya işte aslında en modern bilmem ne filan hisseden insanlar ve bundan da asla taviz vermeyen sabit fikirli insanlar bana insan gibi gelmiyor, biliyor musun? Ha diyorum, bunlar etten robot. O yüzden benimle küsmüş olmam ya da ne bileyim aramının husumetli olması falan kesinlikle önemli değil. Çünkü bir bakıyorum basma kalıp siyasi görüşleri, olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten benim için hayvan gibi bir şey onlar. Vallahi bak çok günahına gidiyor Allah'ım belki ama. Hakikaten...
Bak şimdi sen bu şeye dedin ya, hani devamlı bize şey geliyor, ikram geliyor Yunanistan'da.
Evet.
Eskiden böyle bir rakıya bir rakı daha gelirmiş. Bir şaraba bir şarap daha. Bu yine hafiflemiş hali diyor. Ama İstanbul'da da İstanbul'un en pahalı rakısına zam geliyor. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve 70'lik rakıyı 500 liraya satan Rus lokantası görenleri çok şaşırtıyor. Restoran sahibi 70'lik rakıyı ara sıra sipariş eden müşterileri olduğunu söylüyor. Tamam mı?
Ama ne marka?
Yeni rakı abi.
Niye 500 lira?
500 lira abi, Rus lokantası çünkü. Tek rakı alırsan 4 TL biliyorsun, 25 lira. Duble rakı 8 TL, 50 liraya satılıyor. 70'lik alırsan da 500 kağıt abi.
Yema.
Ama önümüzdeki dönemde de 1000 liraya çıkaracağız diyor bunu.
Yok artık. Orada şey, Rus lokantasında bu gümüş suyundakini diyorsun.
Evet.
Orada sana söyleyeyim, şatta hep vodka içiyorlar.
Evet, İçilir. Vodka bizim burası meyhane olmasın diye rakıyı çok yüksek tutuyoruz diyor. Yani meyhane yapmak istiyorsan orayı diyor, parayı basacaksın diyor bana.
Orada bir şey söyleyeceğim, o ne acayiptir oranın sahipleri de ya. Hiç gittiniz mi? İstanbul'da oturup da hala siz Rus lokantasına gitmediyseniz, gerçi oranın sahibi galiba ölmüştü diye hatırlıyorum şey, ama biz onu yakaladık. En son o kadar yaşlıydı ki böyle hafif tepede bir tahta sırada oturuyor. Ondan sonra çok eski püskü bir yer. Artık kokusu bile çok eski. Bu masa örtüleri çok eski. Kadın orada kıpkırmızı rujuyla, kabarık ve horoz gibi saçlarıyla otururdu. Herhalde ölmüştür. Çok yaşlıydı çünkü. Bunlar böyle çok acayip bir yer. Çok değişik. Sanki Kont Drakula'nın lokantası gibi. Gidin yani, hala gitmediyseniz bir gidiverin. Orada ama Atatürk yermiş.
Evet. Adam diyor ki biz de diyor şimdi 1000 lira yapacağız ama rakı içmek isteyen adam parası da varsa kaç para desem veriyor abi diyor. Asla vodka içmiyor diyor.
Doğru. Doğru.
Adı da Rejans.
Rejans tabii çok meşhurdur. Aha.
Bizim Uğur Yücel de çok severdi orayı.
Hiç de yemekleri de güzel değildir ha. Nesi var ki ben ya da ben güzel bir yemeğim.
Şimdi Uğur Yücel de biliyorsun şeye, stand-up'lara başlıyor artık. Dizileri bırakıyor.
Başlasın tabii. Aha. Abi. Abi Sayın ne Başkan. Kadar? Evet tabii.
NASA'dan bahsediyorduk ya. Kadın astronot Anne McLean uluslararası uzay istasyonundaki görevi sırasında boşanma aşamasında eşi Summer Worden'ın banka hesaplarını izinsiz girerek boşaltmış abi. Ve bu da tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olarak kayda geçmiş. İlk suç buymuş abi tarihte. Bir kadın işledi yani ilk suçu.
Vay be.
Ama hapishanelerdeki suçların %95'i erkek biliyorsun.
Bir şey söyleyeceğim. Eğer koloni uzaya kurulursa bu bana şu anlama geliyor. Kadın eğer ilk suçu işlediyse kadın hakimiyetinde bir sistem kurulacak uzayda bence öyle. Ben bu programın bitmesi taraftarıyım.
Öyle mi diyorsun?
Evet abi, bir saat yaptık işte, zaten çok uykusuzuz. Biz dinleyiciye olan görevimizi yerine getirdik.
Zaten biz bayramda çalışmıştık, mesai yapmıştık Sayın Başkan.
Evet, sayesinde. Aynen öyle, bravo.
Değil mi?
Doğru, hem ne? Hem ne çalışmak? Arkadaşlar hep yeni. Bak biz bu kadar görevimizi yerine getirdik. Bir kere cilink öttü mü? Bir kere ötmedi. Demek hep biz görevimizi yerine getiriyoruz. Doğru mu? Şimdi bu ay Patreon'da kimler var? Bu ay Patreon'da felsefe hocamız bize yepyeni felsefe konularını gösterecek. Umay Umay var.
Hadi ya.
Evet abi, Umay Umay. Bizi sevenlerin de çok da, benim çok eski Trabzon'dan arkadaşım, biliyor musunuz? Lojman çocuğu. Yani o lojmandan değil ama bütün lojman arkadaşlarımın çocuğu, şey arkadaşı. Efendime söyleyeyim, Umay Umay'la çok böyle hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir röportaj olacak. Çünkü ben onun çocukluğunu biliyorum. Efendim çok arızadır. Oo, çok ciddi bir sanatçıdır. Efendim onun dışında Zeyno ile yapacağız bir röportaj. Patreon röportajları. Sonra kimle yapacaktık? Biri yani ünlüler falan var ama hatırlamıyorum şu anda isimleri. Bayağı enik onu ünlü insanlar var ama olmayanlar da var ama şu an hatırlamıyorum. Fakat şöyle güzel bir şey var, geldi. Ozan Şener kardeşimiz. Radyomuzun demirbaşlarından o da. O güzel bir fikir verdi. Dedi ki Patreon'da sadece 5 dolara üye olanların seyredebileceği görüntülü röportajlar yapın dedi.
Eski futbolcu Ali Kemal vardı Trabzon'da, onunla evliymiş.
Evet biliyorum. Hı-hı. Ondan çocuğu da var. 2 tane diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çok eski. O annemle koz yatağında oturduğumuz eve gelirdi Umay arada bir.
Bu arada bu rejans yeni sahibi. 5 yıldır, daha önce herkes gidebiliyormuş oraya ama bu yeni sahibi işletmeyi açtıktan sonra bayağı köklemiş yani.
Hadi ya.
Aynen öyle. Bak şimdi çok enteresan bir haber var. Bundan bahsedeyim. Suudi iş adamı, İngilizcesi çok tırtama, tamam mı? İngilizce yok adamda.
Benim gibi yani.
Ha, senin gibi işte, derdi var, derdi azsa anlatabiliyor derdini İngilizce. Oğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçak almak istemiş bu Airbus'ların içinde. Tamam mı? Ve Airbus'ta yaşadığı dil problemi sonrasında yanlışlıkla 2 normal uçak almış.
Aa.
Kartında para da varmış o para. Yani bu hata iş adamına 365 milyon dolara patlamış. A320 tipi uçağın birebir ölçülerde modelini inşa edip adama vermişler. Çünkü İngilizcesi yetmiyor ya. Oyuncak uçak yerine normal uçak almış. Kart da müsaitmiş. Çekmişler parayı abi.
Kartın yalnız limitine bak. Bizimki kaç lira oldu? Bizimki de 360 milyon dolar yetiyor. Düşün, 360 sadece bir tanesi.
Hı. Adam yani 365 milyon dolar kredi kartı gelince bile hatayı fark etmemiş. Çünkü rakamlarla bir alakası yok adam. Sonsuz parası var. Herhalde petrol kuyusu sahibi mi? Nedir? O petrol kuyusu sahibi olmak da nasıl bir şey ya? Devamlı para geliyor aşağıdan sana.
Evet, denizin
ama altında. Nereye kadar? Şimdi elektriğe geçecek ya bütün arabalar.
Evet işte, çok güzel Tony. Sistem değişiyor. Sistem, dünya sistemi değişiyor. Hollanda'da başladı. Er ya da geç, her yere tabii ki geçecek bu sistem.
Hı. Okay. Yalnız adam iş adamı satışı iptal etmek yerine bu A350-1000S model 2 uçağı karısını, da almış.
Karısına hediye etmiş.
İş adamının hesapta olmayan ikinci uçağı da ise kuzenine hediye ettiği belirtilmiş.
Vay be.
Karıya bir şey yok.
Evet ya, ama 4 tane kadın var ki hangi birini alsın? Arkadaşlar ha, bu herif bitirmez, ona kalsa programı ben bitireyim izninizle. Yarın sabah saat 9'da evimizden
kaldığımız yerden devam.
Yalnız bu bilgisayar sende olunca daha iyi oldu program.
Bence de daha iyi oldu. Sen çünkü aklın dağılmıyor.
Evet abi. Vallahi çok iyi oldu lan. Sadece konuşuluyor. Of be, tam bendik.
Senin işte üstünde çok yük varmış Monika.
Harbiden bilgisayar başındaymış. Dımbır, gerçekten çok yorulmuşum yıllardır.
Evet, yıllardır. Senin üstündeki yükleri hafifleteyim ben. Okey, o zaman veda ediyoruz. Yarın sabah 9'da buluşuyoruz değil mi?
Heh.
Hadi bay bay.
Bay.
ότι για σένα θα ξεχώριζα. Ζωή καινούρια πως θα άρχιζα, με την αγάπη σου οδηγώ. Λάθος μου που εγώ σε διάλεξα για πάθος μου, και τώρα λες συγγνώμη αγάπη μου. Δεν ξέρω πια τι να σου πω. Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ. Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ. Μαζί σου πια θα γνώριζα αυτό τον έρωτα που διάβαζα σε παραμύθια παιδικά. Λάθος μου που εγώ σε διάλεξα για πάθος μου, και τώρα βλέπω μες στα μάτια σου ένα αντίο σαν σκιά. Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ. Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ. Άλλη νύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ. Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό. Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί. Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ.